Ayrım 3. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 34. Irak'ın Musul kentinde Osmanlı valisi Mustafa Paşa tarafından 1057 Hicri yılında inşa edilen Hazreti Şit Peygamber Camisi, Irak Şam İslam Devleti IŞİD terör örgütü tarafından patlatıldı. Patlama anını sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan görgü tanıklarına göre cami cuma namazından sonra IŞİD militanları tarafından boşaltıldı ve içine bombalar yerleştirilerek uzaktan kumandayla havaya uçuruldu. Patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Ama Tayyip'in IŞİD sevgisi bitmedi. Silah dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Tayyip, onlara terörist diyemediği gibi onlarla uğraşılmasını da istemiyordu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, IŞİD yaralılarının ülkemizde tedavi edildiğine dair bilgiler yayımlanınca şöyle diyordu: IŞİD yaralısı olsa da tedavi ederiz. IŞİD için böyle konuşulan ülkemde parası olmadığı için hastane kapılarına sokulmayan, hastanelerde rehin kalan insanların çileleri ve ilaç bile alamamanın isyanları yükseliyordu. Allah için IŞİD'de kendilerine yapılan destekleri unutmuyor, AKP'den çok yardım gördük sözleriyle minnettarlıklarını ifade ediyorlardı. Tayyip'in komşu kapısı yaptığı Katar, 18 Aralık 2014'te Türkiye'den IŞİD'e bir kalemde giden para miktarını açıklıyordu. Türkiye IŞİD'e 1 milyon 375 bin dolar yardım etti. 15 Haziran 2014 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Erdoğan'dan medyaya IŞİD uyarısı başlığı ile dünya lideri olarak lanse edilen Tayyip'in IŞİD konulu bir açıklaması yer alıyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yazılı ve görsel medyaya seslenerek yaklaşık 100 kadar vatandaşımız IŞİD'in elinde. Biz bunları sağ salim kurtarmanın gayreti içindeyken siz tahrik etmek suretiyle ne elde etmek istiyorsunuz? Lütfen yazılı ve görsel medya şu süreci tahrik ederek değil, yazmadan, çizmeden, fazla da konuşmadan devam ettirmenizi istiyoruz dedi. İlahi Komedya'da Tayyip, IŞİD ve İBDA-C konulu bir yazı şöyle yer alıyordu: Türkiye'de silahlı mücadeleyi savunan, neredeyse tüm yasa dışı örgütlerle ilişkiye giren bir İslamcı örgüt İBDA-C. Uzun yıllar önce bu örgütün sloganı, Tayyip'in iş adamları dahil kendisine destek vermeyenler için söylediği "taraf olmayan bertaraf olur" olan sloganı ile yayınlanan bir dergisi vardı. Taraf defalarca kapatıldı, yerine Ak Doğuş gibi dergiler geldi. İslam devleti için çözümün zamanı geldiğinde silahlı mücadele olduğunu savunurlardı. Taraf dergisi ilginç bir şekilde PKK, DHKPC gibi sol örgütlere de destek verir, bu yapıları zulme karşı mücadele eden gruplar olarak nitelerdi. Bu anlamda diğer tüm İslamcı örgütlerden ayrılırdı İBDA-C. Çatıştıkları tek grupsa İran yanlısı İslamcı gruplardı. Onları Şia artıkları olarak nitelerler, Hizbullahçı öğrencilerle girdikleri çatışmaları dergilerinde küçük çaldıran diye duyururlardı. Şırınga içerisinde asit fışkırtmak bu kavgalarda kullandıkları en ilginç yöntemlerden biriydi. Bu takıntıya varan mezhepçi yaklaşımlarıyla günümüzdeki IŞİD'e epey benziyorlar. Derken örgütün lideri Salih Mirza Beyoğlu cezaevine girdi. Aradan yıllar geçti, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde bu teröristi cezaevinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Erdoğan örgüt liderini 28 Şubat zulmünden mustarip bir mütefekkir, yani düşünür olarak ilan etti. Kendisine yapılan hukuksuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Ve nihayet İBDA-C lideri serbest bırakıldı. Kendisini ilk arayanlardan biri de Tayyip oldu. Bugün Oda TV'de ilginç bir habere rastladım. Haber İBDA-C'nin şu anki yayın organı Adımlar dergisindeki bir baş yazıyla ilgiliydi. Derginin genel yayın yönetmeni Ali Osman Zor, IŞİD'e açıkça destek veren yazısını "IŞİD sen oradan biz buradan" sloganıyı da bitiriyor. "Son savaşa inşallah biz de hazırız" diyordu. Tayyip'in mazlum ilan edip kolladığı, içeriden çıkardığı teröristin örgütü IŞİD'e açıkça destek veriyor. Bir kenara not düşün istedim. Neyse biz konumuza dönelim. Kasımpaşa akıncıları içinde yer alan grubun yalan, iftira, tahrik ve yönlendirmeleri sonucu 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih ülkücülerinden 3 kişi Metin Yüksel'i cuma namazı çıkışında kurşunlayarak öldürüyorlardı. Metin Yüksel cinayetinde rol alan isimlerden bazıları bugün MHP ile yapılan türban ortaklığının altyapısını da oluşturuyor, geçmişten gelen şirket bağı, barut ve kurşun ortaklığı hala devam ediyordu. Gerek Mustafa Bilgi, gerek Metin Yüksel, gerekse Sedat Yenigün, MTTB, Akıncılar ve MSP teşkilatlarında en çok sevilen ve sayılan isimlerdi. Onlarca kitapları, makaleleri, edebi eserleri vardı. Dergiler çıkarıyor, her kesimi kucaklamaya çalışıyorlardı. O sıralarda sucuk imalathanesinde çalışıp işkembe, mumbar, bağırsak temizleyen, hayatlarında doğru dürüst kitap bile okumayan Tayyip ve ekibine ise hiç kimse yüz vermiyordu. Ne Akıncılar'da, ne MTTB'de ve ne de MSP teşkilatlarında esameleri bile okunmuyordu. Tayyip, Metin Yüksel, Sedat Yenigün ve Mustafa Bilgi'nin gerek edebi, gerek diğer konulardaki bilgi ve birikimleri karşısındaki ezikliğinin acısını taşıyordu. Nasıl taşımasın? Bu isimlerin her biri başlı başına kendi camialarının birer entelektüeliydi. Camialarında fakirin yanında derdi olanın ardındaydılar. Kitapları, makaleleri vardı. Milli Gazete başta olmak üzere İslami gazete ve dergilerde düzenli olarak yazıları çıkardı. Hem ilahiyatta, hem felsefede, hem de siyasette söz sahibiydiler. Arapçayı ve Türkçeyi çok iyi kullanıyorlardı. Bu iki dilin yanında bir de yabancı dil biliyorlardı. Bu isimlerle Tayyip arasında dağlar kadar fark vardı. İki satır yazıyı bile kaleme alamayan Tayyip'in bildiği tek şey sucukçuluktu. Tayyip 1998 yılında Nesil Yayınlarından çıkan ve İbrahim Ethem Deveci adlı birinin kaleme aldığı kitabı kendi yazmış gibi gösteriyordu. Kitabın kapağında yer alan yazar bölümünde Recep Tayyip Erdoğan ismi yer alıyor, kapağın ortasında kendi boy fotoğrafı bulunurken kitap adı olarak da "Bu şarkı burada bitmez" cümlesi yer alıyordu. Sadece kitap mı aparmaydı? Olur mu? Kitabın adı olarak kapağa basılan "Bu şarkı burada bitmez" dizesi de Şanar Yurdatapan'dan yürütmeydi. Dün bunları yürüten Tayyip bugün Türk milletinin geleceğini çalıyor. Metin Yüksel, Sedat Yenigün ile Mustafa Bilgi ve diğer isimlerin birer birer öldürülmelerinin ardından Graham Fuller başta olmak üzere CIA elemanlarının desteğiyle Tayyip'in önü açılmaya başlıyor. Diğer eli kalem tutan kültürlü insanlar başlarına geleceklerden korktukları için meydanı Kasımpaşalılara bırakıyordu. Sucukçu Tayyip o günlerden kalan ezikliğini ve eziklikten doğan kompleks ve hıncını bugün hala sürdürüyordu. CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın yakın arkadaşı Ruşen Çakır'ın Fehmi Çakmuk'la beraber kaleme aldığı Tayyip'i Parlatma kitabında Mustafa Bilgi ve diğer arkadaşlarını kaybeden Tayyip'in günlerce ağladığından bahsediliyordu. Oysa Tayyip bırakın ağlamayı zerre kadar bile üzülmemişti. Öyle ki dava arkadaşlarının ölüm yıl dönümlerine katılmadığı gibi bir ileti bile göndermeyi zül saymıştı. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Metin Yüksel'in öldürülmesiyle meydan Tayyip ve ekibine kalıyordu. Tayyip bırakın Metin Yüksel'in katilleriyle mücadele etmeyi, olayı kapatmak ve üzerine gitmemek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tayyip'i övme kitabında bile gizlenemiyordu. Metiye kitabının 27. sayfasında Tayyip'in ve MSP teşkilatının olaylar karşısındaki tavrı bakın nasıl anlatılıyordu. Bir tarafta MTTB, diğer tarafta Akıncılar olmasına karşın Tayyip Erdoğan MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı sırasında inanılmaz bir denge kurmuştu. Bütün İslami gençlik hareketi neredeyse MSP gençlik kolları tarafından yönlendiriliyordu. Tayyip Erdoğan'ın ekibi örneğin ülkücüler tarafından Fatih Camisi avlusunda öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinde çok etkin rol oynamadılar. MSP İstanbul Gençlik Teşkilatı Metin'in kavgası sürdürülecektir şeklinde açıklama yaptı. MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı 25 Şubat 1979'da Milli Gazete'ye verdiği taziye ilanında ise saldırganları isim vermeden beşeri sistemlerin kölesi, inancımızın istismarcısı münafık zihniyetler şeklinde tanımlıyordu. Otel motel açılışlarını kaçırmayan, İbdace'ye bile tebrik kartı gönderen Tayyip, ne Metin Yüksel ve arkadaşlarının anmalarına, ne Mustafa Bilgin'in, ne de Sedat Yenigün'ün öldürülme yıl dönümlerinde yapılan etkinliklere katılıyordu. Bu etkinliklere katılmadığı gibi en ufak bir mesaj bile göndermiyordu. Siyasal İslamcılarda özellikle Metin Yüksel'in katillerinin isimleri belliyken ne hikmetse onlardan hesap sorma yerine işbirliğine gidiyor, katilleri kavmiyetçiler diye nitelendirerek adeta onları gizliyorlardı. Kitabın 27. sayfasında Metin Yüksel'in son zamanlarda ciddi bir İran sempatizanı olduğu biliniyordu. Hatta İran'a hicret etmek istediği bile ifade ediliyordu. MSP ise İslami gençliği İran'ın aşırı tesiri altında bırakmamak için direniyordu deniyordu ki bu doğruydu. Metin Yüksel ve ekibi İran karşı devriminden etkilenmişti. Tayyip'in beynimin yarısı diye tanımladı Mehmet Metiner o günlerde Metin Yüksel'in ekibindeydi. Metin Aydın kod adını da kullanan Metiner İran'a gitmiş ve İran karşı devrimini öven Şafak'ta 10 gün adlı kitabını yayımlamıştı. Metiner Metin Yüksel'in öldürülmesinin ardından Tayyip'in ekibine katılmıştı. Yüksel'in İran yanlısı eylemleri, Türkiye'de Vahhabi şeriatını yaymak için oluk oluk para akıtan Suudi yönetimini ve onların buradaki taşeron örgütü olan MSP'yi ve yan kuruluşlarını telaşlandırmıştı. Bu nedenle Metin'in kalebinin kırılmasına genel merkez de onay vermişti. Metin Yüksel'in ekibinden kalan son iki isim de öldürülüp ekibinin enterne edilmesinin ardından meydanın kendisine kaldığını gören Tayyip kolları sıvıyor, toplantılar yapıyor, etkinlikler düzenliyordu. Gençlere cihat ruhunu aşılamaya çalışıyor, teşkilatlar arasında dört dönüyordu. Ve böylece Paytak Reco olmuştu artık Mücahit Tayyip. Metin Aydın, Mehmet Kahtalı, Metin Korkmaz, Aydın Seçil gibi değişik kod adları kullanan Mehmet Metiner de Tayyip'in yol arkadaşları arasına katılıyordu. Metiner Tayyip ile ilişkisini anlatırken abi kardeş gibiyiz diyordu. 11 Mayıs 1980'de MSP Şişli Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Tayyip şunları söylüyordu. Milli selamet gençliği yok olma pahasına zulmetten nura haykırmaya memurdur. Zulmeti nuruyla yıkmaya taliptir. Gençliğimiz ilahi davaya ulaşmak için dikenli yollara taliptir. Cihat takatin son noktasına kadardır. Attığımız her adımın bir karşılığı vardır. Günümüzde Haçlı zihniyeti eskiye oranla daha modernize edilmiş şekilde karşımızdadır. AET, IMF ve OECD bunların örnekleridir. Bu itibarla Milli Selamet Gençliği'nin küfre karşı yılmadan mücadele edeceğine inanıyorum. Tayyip'i Övme kitabının 28. sayfasında Tayyip'in Metin Yüksel'in ardından nasıl meydanlarda boy gösterdiğinin bir başka örneği daha veriliyordu. MSP Gençlik Kolları Mayıs 1980'de büyük bir gövde gösterisine hazırlandı. İstanbul'un fethinin 527. yıl dönümünde spor ve sergi sarayını tıka basa doldurmayı başaran gençlik örgütü canhıraş bir şekilde kürsüdeki konuşmacıyı alkışlıyor, onun lehine sloganlar atıyordu. Sebil gazetesi şaha kalkan bir at sırtında olduğu intibaını veren heyecanlı konuşmacının İslamcı gençlere şöyle hitap ettiğini yazıyordu. Hayat büyük bir velinin ifade ettiği gibi iman ve cihattan ibarettir. Konuşmacı Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi. Erdoğan konuşmasında salonu dolduran gençleri hazır asker olarak tanımlıyor ve onlara şöyle sesleniyordu. Sizler bu müstakbel fetih hareketinin birer askerisiniz. Çoğunuzun adı Ahmet, Mehmet'tir. Bunlar o büyük varlığın adıdır. O büyük varlığın, yani peygamberler peygamberinin. Lakin ne hacet, gerektiğinde hepiniz birer Mehmetçik değil misiniz? Metin Yüksel ve ekibinin öldürülmelerinin üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 5 Haziran 1980 tarihli Suudi kökenli Rabıta örgütü tarafından desteklenen Sebil gazetesi Tayyip'i İslamcı gençliğin gerçek liderlerinden diye tanımlıyordu. O zaman Metin Yüksel ve diğerleri sahte miydi? Suudi destekli gazete Tayyip'in büyük boy bir fotoğrafını da yayımlıyor ve fotoğrafın altına onun şu sözleri konuyordu: "Biz kurtarıcı bir nesiliz." Yukarıda da belirttiğim gibi Tayyip'in, Metin Yüksel, Mustafa Bilgi ve Sedat Yenigün gibi isimlerin karşısındaki ilmi yetersizliğinden olacak. Nasıl olmasın ki? Onların onlarca kitabı, gazete ve dergi yazarlığı, edebi denemeleri varken Tayyip'in ne bir makalesi, ne bir kitabı, ne de bir şiiri vardı. Bu nedenle kapıldığı kompleksi gidermek için Ruşen Çakır'ın kaleme aldığı kitapta şiir okuma yarışmalarında ve kompozisyon yazma müsabakalarında birinci seçildiği şu sözlerle anlatılıyordu: 1973 yılında Tercüman gazetesi tarafından düzenlenen en iyi şiir okuma yarışmasında Erdoğan Türkiye birincisi seçildi. Ertesi yıl ise liseler arası en iyi kompozisyon yarışmasında Ahmet Kabaklı'nın elinden birincilik ödülünü aldı. Genç yaşta edebiyata düşkünlüğü gözden kaçmıyordu. Her ne kadar Çakır ve Çalmuk dünün sucukçusuna genç yaşta edebiyata düşkünlüğü gözden kaçmıyordu şeklinde gerçek dışı övgülerde bulunsalar da bu övgülerin nasıl sanal olduğunu yine bir sayfa sonra kendileri tarafından ifşa etmeleri gözden kaçmıyordu. Kitabın 23. sayfasında da 1973'ün yaz aylarıydı, MSP kurulmuştu ve seçimlere hazırlanıyordu. Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiği yıl, yıllar sonra kendisine bağlanacak olan İETT'ye transfer oldu deniyordu. Yani neymiş? 1973 yılında İmam Hatip'i bitirmiş ve İETT'ye transfer olmuş. O zaman kısa bir hatırlatma daha yapalım. 1973 yılında liseler arası en iyi şiir okuma yarışmasında birinci olan ve aynı yıl liseyi bitirmesine rağmen kitap yazarlarına ve yine Tayyip'in açıklamalarına göre ertesi sene daha açık deyişle 1974 yılında liseler arası kompozisyon yarışmalarında nasıl olur da birinci olur ve bir de ödül kazanır? Boşuna söylenmemiş. Atma Recep, atma. Hepimiz din kardeşiyiz. Bir sayfa önce söylediğini bir sayfa sonra farkında olmadan yalanlayan Tayyip ve diğer dinciler ve Fethullah gibi kendi kendini ele veriyor ve yine kendi kendinin Brütüs'ü oluyordu. Hem de takım yalı Brütüs. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.